Ayrım 12, sayfa 194. CHP'nin yenilikçi kanadı önlemi yeterli bulmayınca. Sirer'in önerilerini İnönü'ye yakınlığı tartışılmayan yenilikçi 35'lerin önde gideni, son CHP hükümetinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Nihat Erim'le Milliyetin Bakanı olan Tahsin Bangoğlu yeterli bulmayıp, hatta yasak sayma diye karşılayınca, ödün verme olayı oy kaygısıyla daha ileri aşamaya uzandı. 35'lere göre din dersleri okullarda verilmeli, mesleki din okulları da üniversitelere veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak açılmalıydı. Ve konu partisel ilkelere bağlanıyor. 17 Kasım 1947'de toplanan 7. CHP kurultayında söz alan delegeler dinin yararları ve lüzumu üzerine konuştular. Hatta 2000'lerde söylendiği, yazıldığı gibi safahatin ve kumarın artmasındaki başlıca nedenin dinsizlik olduğunu öne sürdüler. Türk gençliği manevi bir gıdaya gereksiniyordu. Bu ancak İslam dininin kabul ettiği ahlak kanunlarına başvurularak sağlanabilirdi. Yeni kuşağa mutlaka din ahlakı ve din eğitimi verilmeliydi. İmam Hatip okullarının yanı sıra bir ilahiyat fakültesi kurulması önerildi. Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer bu önerileri olumlu bulduğunu açıkladı. Bu görüşlere tek bir kişi, Atatürk'ün şairi, sonraları CHP'den de milletvekilliğinden de istifa eden Behçet Kemal Çağlar karşı çıktı. CHP zamana ve zemine uyarak adeta kabuk değiştiriyor. Çağlar'ın karşı sesi yankı bulmadı. 7. kurultayda yeniden din öğretiminin başlatılmasına karar verildi ve Atatürk'ün sapladığı altı okun, devletçilik, devrimcilik ve laiklik ilkelerine kimi eklemeler ve çıkarmalar yapıldı. 1946 seçimlerinden sonra CHP artık zamana ve zemine uyuyor, oy kaygısıyla karşı partiye benzer yolda hızla yol alıyordu. Örneğin Atatürk'ün Cumhuriyet'in temel direği olarak görüp uzun uğraşlarla anayasaya geçirdiği laiklik konusunda parti, dini düşünceleri dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutma diye özetlenen tavrından siyaset sözcüğünü çıkarıyordu. Laiklik ve din üzerine basında ve kurulu partilerin bünyelerinde tartışılıyordu. Kimi gazeteler, ki çoğu CHP karşıtıydı, laiklik ilkesinin de yer aldığı anayasadan altı okun çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayımladılar. Bu bildirinin Demokrat Parti'nin temel görüşlerine uygun olmadığı söylenemezdi. Özellikle 1950 genel seçimlerine yol alındığı sırada Demokrat Parti, İnönü'nün Cumhurbaşkanlığının yanı sıra üstlendiği CHP Genel Başkanlığından ayrılmasını istedi. Gelişmeleri Çankaya'dan dikkatle izlediği kuşkusuz olan Cumhurbaşkanı'nın sessiz kaldığı söyleniyordu. Fakat hemen her kademeden din eğitimine geçilmesini isteyen baskılar karşısında partinin bu konuyu parti açısından yararlı veya en azından artık zorunlu gördüğü de söylenebilirdi. Atatürk'ün ölümünden sonra milli şef sıfatıyla partide ve tabii ülkede tek ve sarsılmaz bir iradeyi temsil eden İnönü, CHP'de oy kaygısıyla baş gösteren telaşa ve arkasından din eğitimine yeniden dönülmesini saptayan kararlara direnerek önleyemez miydi? Soruyu hayır diye yanıtlamak olanaksızdı. Din eğitimini savunan, konuyu propaganda sürecinde el altından türlü çeşit biçimlerde işleyen Demokrat Parti'ye oyların kaymasından İnönü'nde etkilenmiş, din silahını muhalefet partisinin elinden alacak karar ve uygulamalara geçerek en azından Demokrat Parti'ye oy kaymasını durdurmayı, gerçekte partisindeki oy erozyonunu önlemeyi yeğlemişti. Erim'i dinleyen İnönü. Nihat Erim, Profesör Turan'a göre sorundan kaynaklanan durumu Cumhurbaşkanı İnönü'ye anlattı. Broşürler gösterdi. Bu durumu ilgisiz seyredemeyiz, dedi. Devletin kamu düzenini korumak için bu konuda alınması gerekli önlemler olduğunu, laik olan ülkelerde devletin düzenleme yetkisinin kabul edildiğini söyledi. Ayrıca tek partili dönemde laiklikte ileri gidilmişti. Şimdi bunu yürütemeyizdi. Zira karşıdaki partiler CHP'yi köşeye sıkıştırırlardı. Erim aslında Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı'na şunu söylüyordu. Din eğitimde gerekenleri yapmaz, kısacası ödünler vermemekte direnirse CHP 1950 seçimlerini kaybederdi. Yenilikçi Erim, Atatürk'ün laik anlayışını ve bunu uygulayan İnönü'nün davranış ve uygulamalarını aşırı buluyor, İnönü'ye bu tutumdan vazgeçilmesini öneriyordu. İnönü dedi ki, bu düşünce artık bende olgunlaşmış hale geldi. Nihat Erim hazırlıklı gelmişti. Gerekçeli açıklamalarına sorunu çözecek formülleri sıralayarak devam etti. İsteğe bağlı din dersini ilkokullara koymak. İlkokulların hepsine din dersi verecek öğretmen bulmak olanaksız olduğu için bunları imam hatip kursları açarak yetiştirmek. Bilim düzeyi yüksek din adamları yetiştirmek için üniversitede ilahiyat fakültesi açmak. İnönü Erim'i dinledi. Önüne koyduğu broşürleri inceledi ve sordu. Bu akşam yemeğe kimi çağıralım? İnönü'nün bir karara vardığı ancak sorunu ve önerileri bir de hükümet ve parti yetkilileriyle tartışmaya yeğlediği anlaşılıyordu. Akşam yemeğinde Başbakan Hasan Saka, Yardımcısı Faik Ahmet Barutçu, İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Gerede, Kemal Satır ve Nihat Erim bulundu ve Erim'in İnönü'ye getirdiği öneriler kabul edildi. Faik Ahmet Barutçu'nun anlatımına göre, İnönü, ilkokullarda ders saatleri dışında seçmeli din dersi verilmesini, Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde imam ve hatip yetiştirecek okullar açılmasını ve bir de ilahiyat fakültesi kurulmasını içeren önerileri kabul ettiğini, bu konularda artık girişimde bulunmanın zamanı geldiğini ileri sürdü. Bu düşünce artık bende olgunlaşmış hale gelmiştir diyerek onayladığını açıkladı. Milli Şef, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı böyle dedikten sonra, soruna çare bulunmuş ve Atatürk devrim ve ilkelerinden geriye dönüşün kapısı açılmıştı. İnönü kararını açıklarken, laiklik ilkelerini kesinlikle zedelememek üzere ulusun toplumsal gerçeklerini arkamızı çeviremeyiz. Demokrasilerde kör bağnazlığın, kör inadın yeri yoktur. Moral gereksinimlere cevap verecek bir duruma bir an önce gelmek, ülkede geniş bir fedakarlık ve sempati havası getirecektir. Muhalefetin de sinsi silahını elinden düşürmüş olacağız. Bu görüşmeden sonra 1949'daki son CHP hükümetin programına Çankaya'da alınan karar, din öğreniminin isteme bağlı olması esasına bağlı kalarak vatandaşların çocuklarına din bilgisi vermek haklarını kullanmaları için gereken olanakları sağlayacağız biçiminde geçti. Ve gerçeğe yansıtan sonuç. Profesör Doktor Çetin Yetkin bir dönemin ayrıntılarını açıklayan değerli Karşı Devrim 1945-1950 kitabının hemen baş sayfalarında araştırmanın İsmet İnönü'yü eleştirmek amacıyla yapılmadığının altını çiziyor ve şunları yazıyor. İnönü Atatürk değildir. Öyle olmadığı gibi bu kitabın sayfalarını çevirdikçe göreceksiniz ki Atatürk'ün birçok eserini ters yüz eden, yıkan da İnönü'nün ta kendisidir. Hemen söyleyelim. İmam Hatip okullarının ve ilahiyat fakültelerinin tekke ve zaviyelerin açılması, okullara din dersi konulması ve birçok geriye dönüşler, İnönü zamanında gerçekleştirilmiştir. Karşı devrim Atatürk'ün ölümüyle eş zamanlı olarak gündeme gelmiştir. Profesör Şerafettin Turan'ın bölüm başlığında aldığımız sözlerini burada bir kez daha yineleyerek bugünlere gelişimizi başlatan öyküleri noktalayalım. İnönü'nün bu öngörüsü gerçekleşmemiş, gelişmeler aksi yönde olmuştu. Bu konuşmadan 10 yıl sonra 1958'de ülkede şeriat özlemleri artmıştı. O günlerden geçilerek 1980'ler Türkiye'sinde kökten dincilik rüzgarları estirilecekti. 1980 Türkiye'sini arar olduk. 28 Şubatlar geldi geçti. Fakat şeriat, kökten dincilik özlemleri azalmadı, azdı. Verilen ödünler sayesinde 2002'lerde dinci bir parti, İslam Cumhuriyeti özlemi çeken bir genel başkan ve ona bağlı dar bir kadro iş başında, üstelik tek başına iktidara geldi. Laikliğin içini boşaltmayı, siyasal simgeye dönüşen türbanı laik devlete kabul ettirmeyi tek amaç edindi. ABD icadı ılımlı İslam'ı yerleştirme ve geliştirmeye koyuldu. Bugün gelinen noktanın sorumlularını aramak gerekirse, şöyle 1946'lara ve ondan sonraki sivil yönetimlerin yaptıklarına bakmak yeter de artar bile. Bölüm 11. 1945-50 arasındaki karşı devrim hareketlerine tanık olan bir yazarın, yıllar sonra sonuçları irdeleyen ilginç yazısı. Korkarım Paşam. Falih Rıfkı Atay'ın 1946-1950 arasındaki başlayan karşı devrim hareketlerinin sonuçlarını irdeleyen Mayıs 1960'lardaki bir cenaze töreni üzerine yazdığı makaleyi aynen aktarmak istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi Atay, Atatürk dönemini doğrudan gözlemlerle anlatan değerli bir yazar. Atatürk'ün sofrasında bulunmuş, Atatürk'ün gazetesi Hakimiyet-i Milliye'nin sonradan ulusun başyazarlığını yapmış, özel ilgisini kazanmış, sevilmiş, yazıları ve kitaplarıyla ulusal savaşın ve devrimlerin tanığı tarihsel bir anıt. Yazarın bir yazısını kitaba aynen neden aldığımızı merak eden olası soruları yanıtlamak için kısa bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum. Önce Falih Rıfkı Atay'ın gericilik yazısında sözünü ettiği bir olayı aktarmak ve olaya neden olan kişiyle ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Yargıtay Başkanı İmran Ökten 1 Mayıs 1969 günü öldü. 3 Mayıs 1969'da Ankara Mantepe Camii'nde yapılan cenaze töreninde büyük olaylar çıktı. Bir kalabalık cenaze namazının kılınmasını engellemeye çalıştı. Cami görevlileri görevlerini yerine getirmekten kaçındı. Olaylar sırasında camide bulunan ve saldırganlar arasında kalan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'yü korumak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Topçu Dairesi Başkan Vekili Tuğgeneral Nabi Alpartun tabancasını çekti. İnönü yakınında bulunanların söylediğine göre CHP Ankara İl Başkanı Rauf Kandemir'e namazı kılınacak, namaz kılınmadan gitmem dedi. Gericiler grubunun baskısından etkilenen veya onlara uyan imamlar da direnişe katılınca namazı 27 Mayıs Milli Birlik Komitesi hükümetinin bakanlarından Abdullah Polat Gözübüyük'ün ağabeyi İzzet Gözübüyük kıldırdı. Olay tam anlamıyla bir irtica olayıydı. İsmet İnönü olayları değerlendirirken her manasıyla kesin ölçüde bir 31 Mart vakasıdır dedi. 1965'teki genel seçimde tek başına iktidara gelen Adalet Partisi'nin genel başkanı Süleyman Demirel başbakandı. Olay hakkında hadise gayet üzücüdür demekle yetindi. 7 Mayıs 1969'da Yargıtay Başkanı'nın cenaze töreninde camide yaşanan irtica olayını ve olaylarını yaratanların protesto etmek için hukuk adamlarının geniş ölçüde katıldığı ve Anıtkabir'de sonuçlanan görkemli bir yürüyüş yapıldı. Olayın kaynağındaki neden? Cenaze töreninde alışılmışın dışında bir eylem gerçekleştiren gericilerin bu hareketindeki nedeni açıklamak gerekiyor. Olaydan bir yıl önce Yargıtay Başkanı İmran Ökten, laikliği yorumlarken ünlü Fransız düşünürü Voltaire'in bir sözünü tekrarlayarak "Tanrı'yı da insan yaratmıştır" demiş, bu sözün malum çevrelerin tepkisine yol açmıştı. İmran Ökten, ölümünden bir yıl önceki konuşmasında şunları söylemişti. Cumhuriyet rejimini yıkmak ve hilafet rejimi kurmak, Türk milletini dini esaslara dayanan bir hukuk düzenine sokmak isteyen ve bunun için gizli ve açık çalışan mistik hezeyan halindeki bir avuç meczup, ruh hastası veya dini kazanç metaı haline getirmiş kimseler, saf ve cahil yurttaşın en temiz varlığını, itikadını, imanını geçim vasıtası yapmış olan bezirganlar, o bezirganlar ki dinin emrettiğini yerine getirmezler, yasak ettiklerini gizli gizli yaparlar ve fakat dindar görünürler. Evet, bunlar ve bir takım hurafeleri dini esaslar gibi göstermeye kalkan ve bu suretle halkı uyuşturan kökü dışarıdaki yurt düşmanları daima hüsrana uğrayacaklardır. Falih Rıfkı Atay'ın bu bilgilerin ışığında okuyacağınız yazısı aynen şöyle. Gerçekçilik. Genelkurmay'dan Cumhurbaşkanlığına haber getiren yüksek rütbeli subay İnönü'nün çalışma odasına girdi. Masanın üstünde bir gazete vardı. İnönü, havadisi nasıl buluyorsun diye birinci sayfadaki altı sütunluk başlığı gösterdi. Başlık İmam Hatip okullarının açıldığını haber vermekteydi. Subay, korkarım paşam dedi. Neden korkuyorsun? Millet böyle istiyor. Subay tekrarladı. Korkarım paşam. Korkma dedi İnönü. 3-5 içinde evirir çevirir bir yoluna koyarız. Ne var ki İmam Hatip okulları lise eğitimi verecek, felsefe öğretecek, yeni din adamlarını medeni kanun eğitimiyle yetiştirecek bir programla açılmış meslek okulları değildi. Doğrudan doğruya eski medrese adamlarına bırakılmıştı. Fıkıh okutulacaktı. Fıkıh şeriatçı yetiştirir. Öğrenciler okulda takunya ile dolaşıyorlardı. Bir yandan da Kur'an kursları ilkokul yaşındaki çocuklara sağdan yazı öğretiyordu. Daha sonra İslam enstitüleri ile medrese teşkilatlanması tamamlandı. Demokrasinin ilk kurbanı eğitim birliğiydi ki laisizmle birlikte bütün devrimlerin temel taşıdır. Gerçekte o gün 31 Martların temeli atılmıştı. Grup toplantılarında ilmihal tartışması yapıyorduk. Bizler isteyenin çocuğuna ilmihal dersi verilmesi taraflısıydık. Muhafazakarlar seçimi din ve mukaddesat tavizleri vermeksizin kazanamayacaklarını öne sürüyordu. İmam Hatip okullarında durmaksızın kendi kendini yetiştiren müstesna şeriatçı, Kur'an kurslarından köy hocası çıkıyordu. Bunlar ilmin de, medeniyetin de, Atatürk'ün de düşmanıydılar. Camilerimizi kaplıyorlardı. Yüzler, binler, on binlere ulaştı. Menderes'ten sonraki ilk ünlü kabinesinde bakanlık alan bir genç gazetemize gelmiş, Bediye, yani Bedi Faye'ye, ''Ağabey, hani Menderes'in kullandığı 50 bin hoca yok mu? Onlara şimdi biz kullanacağız.'' demişti. Kur'an kurslarını anayasaya aykırı bulduğu için kapatan Amasya valisi, İnönü hükümeti tarafından yerinden kaldırılmıştır. Böylece din ve mukaddesatçılık pek az farkla bütün iktidarların malı olmuştur. Eğitim Birliği de hiçbir muhalefet tarafından benimsenmemiştir. Bir ölünün namazını kılmamak ilk defa olmamaktadır. Ya ikinci ya üçüncü olaydır. Daha birinci olayda Diyanet İşleri Başkanlığı sert tedbirler almalıydı. Tabi görevlerini yerine getirmeyen imamlar bir daha alınmamak üzere din adamları kadrolarından atılmalıydı. Allahsızım demeyen bir Müslümanın Allahsızlığını hiç kimse ileri süremez. Ömrü baştan başa günah dolu bir kul da son nefesinde ahirete imanlı gidebilir. Bu yalnız Allah'la kulu arasında bir meseledir. Bu imamlar her gün kaç hırsızın, kaç dolandırıcının, kaç ana baba katilinin namazını kılmaktadırlar. Gerçekte Ankara olayı siyasi bir olaydır. Rahmetli Öktem, laisizmin savunucusuydu. Gericiler bunu protesto etmek için camiye gelmişler, imamların namaz kılmasına engel olmuşlardır. Bu kapkara bir cehalet yığınıdır. Halk vicdanını pençesine geçirmiştir. Sıkı dayanışma halindedirler. Aydın hocalara da karşıdırlar. İnönü'nün ektiği tohum, ülke boyunca mahsulünü vermiştir. O kalabalık içindeki acıklı resmini görünce hatırama bir şarkının mısrası geldi. Bir perişan halini gördüm, unuttum halimi. İlk hesap verecek odur. Kimdir o eski Buhara başlıklı kesme sakal izbandut? Ankara'da kıyafet kanunu, ki anayasanın korurluluğu altındadır, yürürlükten kalkmış mıdır? Yeniden şarklı ve geri, garplı ve ileri iki millete mi bölünüyoruz? Garplı ve ileri takımın üstüne aldığı görev, şarklı ve geri sürüyü sömürmek midir? Yapacak bir iş var ama yapılmaz. İki ucun birindeki komünistlikle öbür ucundaki gericiliğe karşı açık tedbirler almak. Sol gazetelere bakınız. Aynı cenaze olayında hükümetin, Adalet Bakanı'nın çelenklerini geri atmışlardır. Cumhurbaşkanı'nın çelenge güç kurtulmuştur. Bunlar da komünistlerdir. Bu da Kızıl 31 Mart'tır. Ama sol gazetelerde yan çizmiştir. Bir cenaze onlar tarafından da siyasi maksatla kullanılmıştır. Hiçbir bildirde bu çelenk işi ele alınmamıştır. Niçin? Gericilerin gösterisini hükümete mal etmek için. Demek ki komünistlerin gösterisini de bütün bildirici ve söyleyiciler benimsemektedirler.